Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Konuşa konuşa ile karşınızdayım. Cemaat içerisindeki tartışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Konuğum gazeteci yazar Ahmet Dönmez. Ahmet, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Gülten.
Bu tartışma devam ediyor. Atlanta'da bir grup cemaatin üst kademesindekilerin ve iş insanlarının yer aldığı bir nevi skandal olarak da nitelenebilecek olaylar silsilesi, bir şirket kurulması, tarafların bazı şeyleri birbirinden gizlemesi, belki dolandırıcılığa varabilecek boyutta bir süreçten bahsediyoruz. Aktörler bununla ilgili sana açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Son durum ne? Nereye gelindi bu meselede, bu tartışmada? Bir de Fethullah Gülen'in bu konuyla ilgili herhangi bir yanıtı oldu mu? Durum ne? Neler oluyor?
Evet. Sondan başlayayım mı? Fethullah Gülen'in bu konuyla ilgili bir yorumunun olduğunu öğrendim. Aslına bakarsan bunu ben kendi siteme saklıyorum Gülten. Bunu haberleştireceğim. Okuyucularla, takipçilerimle paylaşacağım. Ama yani belki senin veya sizin dinleyicilerinizle, takipçilerinizle de paylaşmakta bir mahsur olmayabilir. Onu paylaşabilirim. Bilmiyorum, oradan mı başlayalım yoksa ilk sorumdan mı?
Çok memnun olurum. İstersen buradan başladık, devam edelim. Teşekkürler ayrıca da paylaştığın için.
Rica ederim. Şöyle, bu konu aslında itiraf etmek gerekirse benim tahminimden daha fazla yankı uyandırdı cemaat içerisinde. Çünkü ben daha önce de cemaatle ilgili, cemaatin içerisinden bir takım iddialar paylaştım, yazılar yazdım. Bundan çok daha gürültü koparabilecek yazılarım oldu. Ki onlar da tartışıldı ama ben, doğrusunu söylemek gerekirse, bu Atlanta dosyasının onlar kadar yankı uyandırabileceğini başta tahmin etmedim. Fakat dediğim gibi beklediğimin ötesinde ses getirdi. Çünkü tahmin ediyorum şöyle bir şey var. Malum cemaatin, hatta sadece cemaatin değil, Türkiye'nin geldiği noktada en önemli kırılma noktalarından bir tanesi, senin de bildiğin üzere, 17-25 Aralık'tı. Cemaat orada özellikle tabanı kastederek söylüyorum, bir reaksiyon gösterdi. Ve yolsuzluklarla, rüşvetle vesaire, hırsızlıkla yan yanına gelmemek üzere bir irade koydu. Bunu daha önceki tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum. Yani ilk kez o zaman mı yolsuzluk ortaya çıktı Türkiye'de gibi bir tartışma, ayrı bir bahis. Fakat sonuç itibariyle 17-25'te cemaatle AKP'nin yolları ayrıldı ve ta bugünkü gelinen nokta ya kadar evrildi. Şimdi cemaat bu noktada kendi içerisinde daha minimize bile olsa Türkiye'de yaşananlara nazaran bir skandalla, bir dolandırıcılık olayıyla, yine parasal bir hadiseyle anıldı ve burada nasıl bir tavır ortaya koyacağı, cemaatin özellikle yine tabanının nasıl bir reaksiyon göstereceği bence önemliydi. Bu açıdan belki bir hazımsızlık oldu. Hazımsızlıktan kastım şu, yaşananı içine sindiremedi cemaatin önemli bir kesimi. Hepsini kastetmiyorum. Önemli bir kesimi yaşananı içine sindiremedi. Bazılarının beni şaşırtacak ölçüde inanmakta zorlandığını gözlemledim. Bunda tabii adı geçen aktörlerin konumu da çok etkili olmuştur. Çünkü cemaatin taban diye nitelendirilen geniş kesimlerinde, kitlelerinde abi olarak kabul edilen, nitelenen, hele hele yani Amerika'da bir önceki yayında da söylediğim gibi 5 imamdan birisi olarak gösterilen bir büyük ismin, büyük abinin böyle bir skandala adının karışabilmesini daha önceden cemaat mensupları bence hayal dahi edemezlerdi. Hoş, bunlar aslında oluyormuş fakat şimdiye kadar kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla herhalde çok dışarıya yansıtılmamış. Oluyormuş diyorum. Neden? Çünkü ben de bu dosyayı araştırdığımda burada adı geçen aktörlerden en önemlisi Tahsin Gül'ün daha önce de Türkiye'de de başka bir ülkede de buna benzer skandallarla adının yan yana geldiğini, bunların şikayet konusu olduğunu, defalarca şikayet konusu olduğunu ama ne hikmetse bunların dışarıya yansımadığını, duyulmadığını ve yine ne hikmetse Tahsin Gül'ün hep terfi etmeye, daha önemli görevlere gelmeye devam ettiğini gözlemledik. Bundan dolayı olmuş diyorum. Dediğim gibi bunun da etkisi olmuş olabilir inanmakta zorluk çekmelerinde. Fakat nihayetinde muhataplarının dahi yalanlayamadığı, çok fazla yalanlayamadığı, ortada olan, sabit olan bir durum söz konusu ki zaten mahkemeye yansımış Amerika'da, orada bir karar verilmiş ve muhatapları da dediğim gibi çok inkar edemiyorlar. Bundan dolayı bunu sindirmekte zorluk çekti cemaatin geniş bir kesimi ve tepki gösterdiler. Gelelim baştaki konuya, Fethullah Gülen'e yansıması. Bunu açıkçası ben de çok merak ediyordum. Fakat bildiğin gibi oraya ulaşıp resmi bir kanaldan soru sorabilme ya da cevap alabilme olanağımız yok şu anda. Şunu da gördüm. Cemaatin kendisi de özellikle yine taban olarak nitelendireceğim. O geniş kesimi de aslında kendisinin nasıl bir tepki vereceğini ya da ona bu konunun ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa nasıl bir tavır ortaya koyduğunu, ne cevap verdiğini merak ettiklerini gözlemledim. Nihayetinde bazı bilgilere ulaştım ve teyit ettiğim bilgiler bunlar. Şöyle ki orada kendisinin ikamet ettiği yerde, çiftlik ya da kamp diye tabir edilen, nitelendirilen yerde yakınlarından birilerinin kendisine bu konuyu arz ettiğini öğrendim. Çünkü az önce de işaret ettiğimiz üzere bu konu çok dallandı, budaklandı, büyüdü. Yani bir şekilde Gülen'in kulağına gidecektir. O zaman neden bana haber vermediniz gibi bir tepkisiyle karşılaşabileceklerini düşünen bazı yakınları kendisini artık bunu arz etme gereği hissediyorlar. Ama bunu yaparken bir yandan da hadiseyi biraz daha makulleştirmeye, biraz daha olduğundan küçültmeye, daha hafif göstermeye çalışırken bunun yöntemlerinden birisi şu: gazeteciyi biraz olumsuzlamak, biraz kötülemek. Yani beni ismimi vererek biraz da sanki anladığım kadarıyla benim üzerimden Atlanta dosyasında evet böyle bir şey oldu fakat gazeteci de burada biraz iyi niyetli hareket etmedi gibisinden anladığım kadarıyla arz ediyorlar. Benim aldığım bilgiye göre Gülen, Sayın Fethullah Gülen dinliyor. Sadece dinliyor, herhangi bir tepki vermiyor. Fakat üzülüyor. Orada olanların aktardığına göre üzüntüsü yüzüne yansıyor. Fakat tam bir sükut halinde, hiçbir cevap vermiyor, yorum yapmıyor. Dinledikten sonra yine hiçbir şey söylemeden kalkıp odasına gidiyor. Bir süre içeride kaldıktan sonra tekrar kapıyı açıp şunu soruyor muhataplarına: peki bu gazeteci arkadaşın yazdıkları yalan mı? Bir iftira var mı? Bir yalan var mı diye soruyor. Muhatapları hayır efendim, maalesef yazdıkları doğru şeklinde bir cevap verince Gülen de şu karşılığı veriyor: o zaman gazeteciye neden kızıyorsunuz ki? Siz önce kendi arkadaşlarınızı terbiye edin şeklinde tarizde bulunuyor, sitem ediyor. Yani bayağı da rahatsız olduğunu öğrendim orada. Kendisine yansıyan gerçeklerden oldukça rahatsız olduğunu öğrendim. Fakat şimdi bu kendi sistemde paylaşacağım haberde de yer vereceğim üzere bu rahatsızlıkta şunun da payının olduğunu düşünüyorum. Başlı başına zaten hadisenin kendisi can sıkıcı ama özellikle Gülen açısından. Fakat bir başka boyutu daha var kendi şahsını ilgilendiren. 2018 Mayıs ayında bu şirketin ortaklarından Ömer Cesurluk Gülen'in yanına gelerek, tabii oradan bir grubun altyapıyı hazırlamasıyla, organize etmesiyle Gülen'in yanına gelerek bir sunum yapıyor. Hocam biz işte harika bir proje geliştirdik. Arkadaşlara iş kapısı olabilecek önemli bir proje geliştirdik şeklinde bu kurmuş oldukları şirketten bahsediyor. Onun sunumunu yapıyor. Fakat bu sunumu yaparken elbette ki kendilerinin bazı gerçekleri gizlediğini, ortaklıklarını gizlediğini, burada hisselerin oluşturulmasında bir takım hileler yaptıklarını doğal olarak anlatmıyor. Yani oradaki başvurdukları sahte yöntemleri tabii ki başvurmuyor. Diğer olumlu taraflarını yansıtıyorlar. Gülen'in de çok hoşuna gidiyor ve diyor ki güzel bir projeyi çok iyi düşünmüşsünüz ama keşke bu Atlanta'da kalmasa, bütün Amerika'ya bunu teşmil etseniz, yaysanız, genişletseniz, başka örnekleri de olsa şeklinde övgüde bulunuyor, destek veriyor. O dönem aslında ortakların çok zor durumda kaldığı, şikayetlerin, itirazların van yaptığı tabiri caizse. Hatta ben bu yazı serileri içerisinde şöyle bir şeye yer vermiştim. O bölgede Tahsin Gül'ün altında görev yapan cemaat sorumluları, ki eyalet imamları deniyor ona. Eyalet imamları 5 kişi bir araya gelip kendi başlarında bulunan abi dedikleri Tahsin Gül'e ultimatum veriyorlar. Ve diyorlar ki biz senin şöyle şöyle... Camiye içerisinde, ben o jargonla söylüyorum, hizmet hareketi içerisinde bir daha vazife alma diye kendisine ultimatum veriyorlar adeta. Rest çekiyorlar ve yani biz seni artık tanımıyoruz demeye getiriyorlar. İşte bu toplantının olmasından 2 ay sonra az önce sözünü ettiğim sunum gerçekleşiyor Pensilvanya'da. O açıdan önemli. Dolayısıyla şimdi o zaman destek verdiği, övgüde bulunduğu bu projenin 2 yıl sonra karşısına böyle bir sahtekarlıkla, dolandırıcılık iddiasıyla karşısına gelmiş olması muhtemelen Gülen'de ayrı bir hayal kırıklığına yol açmıştır ve kendisinde belki aldatılmışlık ya da kullanılmışlık, suistimal olarak bunu görmüş, algılamış da olabilir. Bundan dolayı da bu tepkiyi vermiş olabilir kanaatindeyim.
Yani aslında çok ciddi anlamda senin anlattığından anlaşılan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ve orada senin hakkını teslim ediyor. Her ne kadar yanındakiler seni suçlayarak biraz da ya da meseleyi hafifleterek anlatmaya çalışsalar da o can alıcı soruyu soruyor. Yazdıklarında bir iftira, yalan olup olmadığını ve sonrasında da o bahsettiğin, o cümleyi tekrar kullanır mısın tam olarak verdiği tepkiyle ilgili?
Yani benim aldığım bilgiye göre şu şekilde, ki teyitli bilgi bu.
Evet.
Diyor ki o zaman neden gazeteciyi kötülüyorsunuz ki? Gazeteciye neden kızıyorsunuz ki? Siz önce kendi arkadaşlarınızı terbiye edin diyor. Yani o Star Chain ismi verilen şirketteki ortakları kastederek böyle bir tepkide bulunuyor. Burada şu var, bilmiyorum konuyla ilgisi var mı ama benim uzun süredir aldığım bilgilere göre, yaptığım gözlemlere göre yakın çevresi aslında Gülen'e kötü haber vermek istemiyorlar. Onu üzecek, canını sıkacak çünkü rahatsızlıkları da var bildiğim kadarıyla, sağlık problemleri de var. Bundan dolayı bazı gerçekleri gizliyorlar, onları duyurmamaya çalışıyorlar. Şimdi böyle kötü bir haberi verirken de kendilerine göre biraz daha yumuşatmak, daha mazur göstermek, biraz daha hadisenin boyutlarını küçültebilmek için bence bunun, sen de takdir edersin ki, en kolay yolu gazeteciyi biraz
töhmet altında bırakmak.
Kötülemek tabii. Gazeteciyle ilgili itham edici şeyler söylemektir. Yani bundan dolayı belki bu yönteme başvurulmuş olabilir ama sonuç itibariyle Gülen'in verdiği tepki ortada. Yani net bir tepkisi var. Ama bunun ardından ne gelir onu bilemiyorum. Ha, ne gelir derken şimdi konu konuyu açıyor. Başka çağrışımlara yol açıyor. Şunu gözlemliyorum. Bu yazı serisinden itibaren ve aldığım bilgiler de o doğrultuda. Ciddi bir hareketlilik var ve özellikle Atlanta'da bazılarının genç isimler olduğu bu eyalet imamlarının farklı bir anlayışla, yani şeffaflığı, hesap verebilirliği, denetlenebilirliği, hesap sorabilirliği önceleyen, önemseyen ve cemaatin eskiden beri var ola geldiğini söylediği, iddia ettiği bu prensiplere sadık kalınmasını isteyen, bu prensipler madem ki biz bunu ilan ettik, buna uyalım diye isyan eden, direten daha doğrusu, bir grubun varlığı, ki bunlar da cemaat içerisinde vazifeli insanlar, onların varlığı başka insanlarda cesarete yol açtı ve bazıları için de umut oluşturdu. Buradan hareketle aslında cemaatin genel ve büyük bir bağırsak temizliğine gitmesi, arınmaya gitmesi gerektiğini, işte bu Atlanta örneğinde olduğu gibi başka bir yöntemin de, başka bir tarzın da mümkün olduğu ve bunun önünde durulmaması gerektiği. Yani moda tabirle yeni bir dalgaya müsaade edilmesi ve önünün açılması gerektiğini düşünen çok sayıda insan var. Bunlar hem bana gelen yorumlardan, tepkilerden biliyorum, hem de aldığım bilgilerden, okumalarımdan, gözlemlerimden böyle bir şeyin varlığını gözlemliyorum.
Evet. Peki Ahmet, istersen aslında Gülen'in bu sözleri meselenin taraflarının bundan sonraki aşamada ne söylediklerini, ne iddia ettiklerini birazcık da geçersiz kılıyor. Zira cemaatin tabanı hala Gülen'in sözlerine bakıyor, ne dediğine bakıyor. İstersen kısaca sadece genel bir toparlama olması açısından tarafların geldiği noktayı birazcık anlatırsan sevinirim.
Dediğim gibi aslında tarafların geldiği nokta bu şekilde. Doğal olarak ortaklar tepkili yazılanlara. Bu da çok normal. Fakat hadise, yani fotoğraf net aslında. Bazıları ilk başta şöyle bir kafa karışıklığı yaşadı. Onun da özellikle altını çizmek isterim. Özellikle sosyal medyada bu tarz tepkilere rastladım. Burada bir dolandırıcılık yok. Aslında burada bir kötü yönetim var. Ticari bir hadise. Bir takım anlaşmazlıklar olmuş. Bazı esnaflara da birileri paranızı çekin diye baskı yapmış. Onlar da parasını çekince şirket iflasa sürüklenmiş. Burada ortakların yapabileceği çok da fazla bir şey yokmuş şeklinde yorumlar oldu. Çünkü siz bir ticarete giriyorsanız, para yatırdıysanız bunu istediğiniz zaman çekemezsiniz. Çektiğiniz zaman doğal olarak bu şirkette batar şeklinde yorumlayanlar oldu. Ki bu son derece yanlış ve naif bir yaklaşım. Neden? Birincisi, en önemlisi şu: en başta yalan üzerine kurulu bir sistem. Yani projeye başlanırken, şirket kurulurken yalanla başlıyor. Ve bilerek yalan söyleniyor. Kasıtlı olarak bir yalan var. Orada yatırımcı olan esnaflara bazı bilgiler verilmiyor. Ne gibi bilgiler verilmiyor? Oradaki ortaklık yapısı hakkında bilgi verilmiyor. Sadece bir kişi şirketin sahibi görünürken, Erdem Aydın, diğer iki önemli ortak, ki onlar cemaat yetkilileri zaten, onların ortaklığı gizleniyor. Ondan daha önemlisi şu: insanların vermiş oldukları rakamlar üzerinden onunla uyumlu, onunla mütenasip hisseler dağıtılmıyor. Tekrar edeyim, belki yeni dinleyenler vardır. Bir restoran alınırken fiyatı, örnek veriyorum, 100 bin dolar ise bu şirket ortakları yatırımcı esnafa diyorlar ki burası 200 bin dolar, %50-50 ortak olacağız, sen buraya 100 bin dolar koyacaksın, biz de şirket olarak, ana şirket yani star chain olarak 100 bin dolar vereceğiz, yarı yarı ortak olacağız diyorlar. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki restoranın asıl fiyatı zaten 100 bin dolar. Yani burada yatırımcı dükkanın tamamının parasını vermesine rağmen yarısını ortak oluyor. Diğer taraf hiç para koymamasına rağmen dükkanın yarısını ortak oluyor. Bir de üzerinden işletme giderleri alıyor. Şimdi bunun adı aslında Türkiye'deki ceza kanunlarına göre nitelikli dolandırıcılık. Normal şartlarda bunun adı nitelikli dolandırıcılık. Burada mazur gösterilebilecek, masum gösterilebilecek bir durum yok. Başta yalan üzerine, aldatma üzerine kurulmuş bir sistem var. İki, zaten bu yatırımcılara paralarını yatırması istenirken, projenin sunumu yapılırken şu vaatte bulunuluyor: İstediğiniz zaman paranızı geri çekebilirsiniz. Bu baştan söyleniyor. Hatta bu bazı sözleşmelere madde olarak da konuyor benim aldığım bilgilere göre. Hı hı. Yani sonrasında siz esnaflara, özellikle aldatıldığını öğrenen, kandırıldığını öğrenen esnaflara neden paranızı çektiniz kardeşim, bu bir ticaret diyemezsiniz. Zaten başta bu onlara vaat edilmiş, bu hak tanınmış. Ve doğal olarak aldatıldığını keşfeden, fark eden birileri daha fazla aynı isimlerle yola devam etmek istemeyebilir. Çünkü bir kere artık işin şeyi güven kaçmıştır sarsıldı. Yani. Tabii güven sarsılmıştır.
5 milyon dolarlık bir olaydan dolandırıcılıktan bahsediyoruz. 34 esnaf var. 17'si parasını bastırıyor, alıyor. 17'si ise bütün parasını kaybediyor galiba, değil mi bu süreçte?
Tabii evet, parasını alamıyor 17 kişinin, parası batmış oldu ki o batan para 5 milyon dolar ki aslında bunun çok daha üzerinde bir rakam olduğunu iddia edenler de var. Fakat bunu şu an tespit edebilme şansım yok benim.
Peki.
Yani işin özeti bu, ortada bir dolandırıcılık var. Bunu özellikle altını çizmek isterim.
Peki. Ahmet, çok teşekkürler yayına katıldığın ve süreci detaylarıyla anlattığın için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.